Sayfa 453. "Hiç ölür mü oğlum?" dedi ve güzel bir kahkaha attı. "Daha neler? Fareleri ancak zehir öldürür yavrum. Ölmez, bir şey olmaz. Ona sadece bir göz daha verdin, hepsi o kadar. Ben de çocukların boynuna yem torbası takmaktan artık vazgeçmişlerdir diye düşünüyordum kendi kendime. Okuldayken İngilizce konuşmadığım için benim de ellerimin üstünde az cetvel kırmamışlardı ya, neyse." "Babamın da öyle," dedim. Küçüğün boynunda yem torbası gibi asılı duran yazı tahtasını görünce oldu ne olduysa. Herhalde aklımı kaçırmış olmalıyım. Polis, "Aldırma," dedi. "Önemli değil. Şimdi eve git bakalım. Bir daha öfkelenmemeye bak. Yumruklarına da dikkat et. Başını belaya sokabilecek kadar olgunlaşmış onlar. Hadi güle güle." "Hoşça kalın," dedim. O gece bütün aile masanın etrafında oturuyor ve babamın önünde çay saatinden sonra postacı Alice'in getirdiği Bay Motchil'in mektubu duruyordu. Babam üzüntülü bir sesle, "Suçun büyüğü bende," dedi. "Dövüşmesini ben söylemiştim ona. Bu işlerin sonu elbette böyle olur. Ama bu yine de bir yüz karası." Annem, "O yıkık dökük okuldan ayrılmak hiç de yüz karası sayılmaz," dedi. "Ben başlangıçtan beri karşıydım oğlumun bu okula gitmesine." Babam, "Okuldan kovulmak bir yüz karasıdır," dedi. "Hakkı da olsa, haksız da olsa bu bir yüz karasıdır. Ben ne umutlar besliyordum. Hiç değilse okulunu bitirdiği zaman bir hukuk müşaviri olur diyordum." Ivor, "Yine de sınavlara girebilir," dedi. "Bunu engelleyen bir şeyin olmadığı yazılı mektupta." Davy, "Londra'daki bir okula gönderelim onu," dedi. "Orada kendisine iyi bir pansiyon bulur." Annem, "Yeryüzünde insanın kendi evinden daha rahat bir pansiyon yoktur," dedi. "İşte o kadar." Owen, "Hele bir sınavlara girsin," dedi. "Başardığını görürsek o zaman karar veririz." Babam, "Karar bu gece verilecek ve bu karara uyulacak," dedi. "İşin aylarca sürüncemede kalmasında yarar yok. Onun ya tıp ya da hukuk fakültesine, hiç olmazsa buna benzer iyi bir yere gitmesini istiyorum. Kafası işlediğine göre hiçbir şey önüne set çekemez onun." Brown bana bakarak, "Bir de ne istediğini kendisine sorsanız." Babam, "Söyle bakalım," dedi. "Ben de seninle birlikte madende çalışacağım," dedim. "Ne sınavlara gireceğim, ne doktor olacağım, ne de hukukçu." Annem, "Buyur bakalım, cevabını aldın işte." Babam, "Sen sussan daha iyi edersin. İyi düşün Huf." Bütün gözlerin üzerime çevrildiğini ve içimde bir pencerenin açıldığını hissederek, "Madene çalışacağım," dedim. "Kömür çıkartacağım." Babam, "Tıpkı ötekiler gibi," dedi. "İnatçı ve aptal. Hayır oğlum. Sınavlara gireceksin ve başarı göstereceksin. Sonra da üniversiteye girip saygıdeğer bir meslek sahibi olmak için var gücünle çalışacaksın. Hayır, kömür çıkartmayacaksın." Annem kızını belli edercesine gözünü çıkarıp elini alarak, "Maden işçisi olmak ayıp mı yani?" dedi. "Demek bu işi yapanlar birer hapishane gediklisi, öyle mi?" Babam bıkkınlıkla gözlerini kapayarak, "Aman Beth," dedi. "Bırak artık bu lafları. Bizim çektiğimiz sıkıntılardan ve saçmalıklardan uzak, patırtısız, rahat, kendi kendisinin efendisi olarak, kimsenin ağız kokusunu çekmeden yaşayabileceği bir yaşam kurmasını istiyorum onun." Annem, "Eğer onun abileri ve senin kadar iyi bir insan olarak yetiştiğini görürsem," dedi, "mezarımda rahat yatarım. Sen maden ocağına aşıktın. Ne zaman soğudun ondan?" Babam öfkelenerek, "Beth, Beth," dedi. "Ben çocuğu düşünüyorum. Bizim zamanımızda durum başkaydı. Bu işte iyi para vardı, adalet vardı. Herkesin hakkı, hukuku gözetilirdi. Şimdiki gibi değildi işler. Üstelik ben hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olmadım. Ama o akıllı bir çocuk. Bu yeteneklerini iyice kullanması gerekir. İşleyen bir beyni maden ocağına kapatmanın ne yararı var?" Annem buz gibi soğuk bir sesle, "Ya," dedi. "Demek hepiniz evden işe giden ihtiyar birer maymunsunuz, öyle mi? Anlaşılan hiçbirinizde beyin yok. İyi iyi, tımarhane bekçisi olduğumu bilmiyordum. Ben de delinin biriyim öyleyse. Ailede bir tek akıllı varsa, o da domuzları bile içinde barındırmayacağım yerden kovulan kişidir." Babam, "Beth," dedi. "Beni tasalandıran onun gelecekteki durumudur. Başka bir şey olabilecekken ne diye maden işçisi olsun?" Annem, "Niçin olmasın?" dedi. "Toprağın altında da üstündekiler kadar iyi insanlar var. Belki oradakiler daha iyi insanlardır. Eğer doktor olmak istiyorsa olsun, hukuk müşaviri olmak istiyorsa olsun, başka bir şey olmak istiyorsa onu da olsun. Eğer babasıyla birlikte madende çalışmak istiyorsa çalışsın derim ve onu alnından öperim." Babam bana bakarak, "O zaman kendisi bilir," dedi. "İleride kimseyi suçlamasın bu yüzden. Eğer şikayet ettiğini duyacak olursam canını okurum." "Maden ocağında çalışacağım babacığım," dedim. Annem, Aferin yavrum, dedi. Babam ellerini açarak, işte çenemizi kısmak için gerekli cevabı aldık. Bir yer açılana kadar bekler, sonra da çalışmaya başlar. Annem, güzel, dedi. Babam, pekala, dedi. İçmeye gidiyorum ben. Annem ağlarken o da çıkıp gitti. Bay Griffith'in okuldan kovuluşum hakkında bir şey söylemeyişi beni şaşırttı. Bir tek kelime bile çıkmadı ağzından. Sadece başını salladı ve dağın yamacına baktı. Bay Jonas'tan özür diledin mi? Diye sordu. Dünyada yapabileceğim en son şey bu olduğu için şaşırarak, hayır efendim, dedim. Bay Griffith, öyleyse gidip özür dile, sonra da benim evime gel, dedi. Olur mu? Peki efendim, dedim. Aferin, dedi. Böylece dağı aşıp öteki vadiye gittim ve bekçiden Bay Jonas'ın adresini öğrendim. Bekçi, yarıda bıraktığın işi bitirmeye mi gidiyorsun? Diye sordu. Hayır, dedim. Özür dileyeceğim hepsi o kadar. Adam başını sallayıp bacağını kaşıyarak, bir işe yaramaz. Özür dilemekle onun gözüne giremezsin. Gözüne girmek istemiyorum, dedim. Ve ondan özür dilemeden hemen eve dönmek istedim. Bekçi bıyık altından gülümseyerek, öyleyse özür dilemenin yararı ne? Diye sordu. Hem vaktini harcamış hem de ayakkabını eskitmiş olacaksın. Bence değmez. O böyle şeylere değer vermez. Gidip kendisinden özür dileyeceğim, dedim. Öğüt dinlemek istemem. Bekçi arkamdan, ipe gideceksin sonunda, diye bağırdı ve oradakilere kim olduğumu anlatmaya başladı. Bütün yol boyunca sesi kulağıma geldi. Geleceği düşündükçe üzerime bir ağırlık çöküyordu. Şimdi aynı sözleri bir başkasından da işittiğime göre, bir zamanlar sonumun dar ağacında geleceğini söylemiş olan Bay Griffith acaba kehanette mi bulunmuştu? Geleceği düşünmek ne garip bir şey. Bay Jonas'ı bulmak için kırmızı tuğlalardan yapılmış olan evlerin arasındaki sokaklardan geçerken hep geleceği düşündüm. 10, 20, 30, 40 yıl sonra ne olacağımı, ne yapacağımı hayal etmeye çalıştım. Ne var ki şimdi de aynı şeyi yapmaktayım. Şurada yatağımın üstünde oturuyor ve geleceği hala o günkü gibi düşünüyorum. Bay Jonas'ın evi de tıpkı kendisine benziyordu. Bu çiğ biftek renginde, kusursuz, düzgün kırmızı tuğlalardan yapılmış, sağlam ve yeni bir evdi. Kahverengi ve sarı boyayla damarlı tahta süsü verilmiş sokak kapısının üst yarısında renkli camlarla kaplı 6 tane küçük pencere, alt yarısında da pirinçten kapağı esner gibi duran bir mektup kutusu vardı. Bu kapının üstündeki yelpaze biçimli pencerenin camında yerden kazanmak için sıkışık bir biçimde gotik harflerle yabani gül dikeni yazılıydı. Alt katta duvar hizasından dışarıya doğru çıkıntılı ve tül perdelerle örtülü bir pencere vardı. Kapının üstündeki pencere ise düzdü. Yol boyunca uzanan bütün evlerin kapılarının kapalı olduğunu ilk kez o gün fark ettim. Oysa havada sıcaktı. Tokmağı vurunca Bayan Jonas, insanın dişlerini kamaştıran bir gıcırtıyla kapıyı araladı ve kaşlarını kaldırarak bana baktı. ''İyi günler.'' dedim. ''Ben Hugh Morgan'ım, okuldan.'' Bayan Jonas tatlı bir sesle, ''Bay Jonas Sessions'ın hatırını sormaya mı geldiniz?'' dedi. Ama çok ciddiydi. ''Hala iyileşmediğini ve ağrıları olduğunu lütfen soranlara söyleyin. Ama yakında iyileşeceğini umuyorum.'' ''Kendisinden özür dilemeye geldim.'' dedim ve kadının bir sürü değişik duygularla yüzünün allak bullak oluşunu seyrettim. Saçlarını yukarıya doğru tarayıp tepesinde küçük bir topuz yapmıştı. Kalkık yakalı beyaz bir bluz giymiş, göğsüne bir iğne takmıştı. Yürüdüğü zaman siyah etekliği yerdeki keçeleri süpürüyordu. O baktı, ben baktım. Sonra derin bir nefes aldı. Kapıyı ardına kadar açarak içeri girin dedi. Girdim. Kapı yine aynı gıcırtıları çıkardı. Bir itiş de örtülmedi. Kapanması için bir kez daha adam akıllı dayanmak gerekti. Evin içi, perdeler ve kapılar kapalı olduğu için biraz kilise gibi kokuyor, buna lahana, yahni, Arap sabunu, bol bol sulanmış saksılardaki yeşilliklerin kokusu ile ipte asılı duran ıslak çamaşırların rutubeti karışıyordu. Bayan Jonas, ''Burada bekleyin.'' dedi ve otların arasında dolaşan bir rüzgar gibi yukarı kata çıkıp merdiven başındaki bir kapıyı açtı. Bay Jonas'ın sert sesini işittim. Bu ses sonra yumuşadı. Kadın bir süre konuştu ve Bay Jonas'tan bir cevap bekledi. Ben de bekliyordum. Bizimle birlikte evde bekliyor, sokak kapısı uykusunda bir takım sesler çıkarıyordu. Sonra kadın dışarı çıktı ve merdivenin başında durup aşağı eğildi. Gelin, dedi. Yalnız bir dakikadan fazla durmayacaksınız. Bay Jonas'ın sizi lütfen kabul ettiğini de unutmayın. Böylece yukarıya çıktım. Karnımın içinde kabaran azgın denizlerin dalgalarını ciğerlerimdeki bütün nefesi söküp dışarı atıyordu. Burası küçücük karanlık bir odaydı. Pencere ve perdeler kapalıydı. İçeriye girer girmez insanın yüzüne bir sıcaklık çarpıyordu. Ocağın üstünde kağıttan bir yelpaze vardı. Her tarafta kullanılmış yatak çarşaflarının kokusu ile fenol, sirke ve nefes kokuları sinmişti. Bay Jonas oturuyordu. Gözleri sargı bezleriyle sarılıydı. Boynundaki fular yukarı doğru kaymış, ağzını örtmüştü. Başında bir takke, Bayan Jonas'a kapıyı kapatmasını işaret etmek için kaldırdığı sağ yumruğunun üstünde de bir İngiliz yakısı vardı. Dedi. ''Herhalde seni bağışlamamı istiyorsun, öyle değil mi?'' ''Evet.'' dedim. ''Davranışımdan ötürü sizden özür dilerim Bay Jonas.'' ''Bu bana hiçbir yarar sağlamaz.'' dedi. ''Okuldan kovulmayı hak etmiştin. Daha doğrusu kovulman için ben ön ayak oldum. Yoksa seni mahkemeye verecektim. Ayaklarımın altını öpsem bile ne seni bağışlarım ne de Bay Motch ile bir şey söylerim.'' ''Sizden suçumu bağışlamanızı istemiyorum.'' dedim. ''Üzüntümü bildirmeye geldim.'' Bay Jonas, ''Buraya bak.'' dedi. ''Senin gibilerini çok iyi tanırım ben. İkiyüzlüler. Hepiniz yaratılıştan böylesiniz. Hem kendinize hem de başkalarına karşı ikiyüzlüsünüz. Ama ben bilirim sizleri. Hepinizden tiksiniyorum. Allah'ın belası kaypak herifler.'' Sesinin titrediğini ve her zamanki kadar güçlü çıkmadığını görerek ''Çok üzgünüm.'' dedim. ''Hay Allah, demek üzgünsün.'' dedi. ''Evden çıkıp 100 adım uzaklaşmadan kişnememi bütün kasaba halkına duyurursun. Yalnızca içimi boşaltmak için odama gelmene göz yumdum. Seni gidi çöplük faresi seni. Hadi defol şimdi buradan.'' Bana iki yüzü dediği için o kadar şaşırmıştım ki ne söylerse söylesin artık cevap veremezdim. Ona ''Niçin iki yüzü oluyormuşum Bay Jonas?'' diye sordum. Başını kaldırmış sargının altından bana bakıyordu. Ancak o zaman yüzündeki mor çürükleri görebildim ve gerçekten üzüldüm. Sabırsızlandığımı belli edip soluğu burun diliklerinden salıvererek ''Niçin mi?'' dedi. ''Okuldaki davranışlarından ötürü. Bay Motch ile karşı beni küçük düşürmeye çalıştın. Bunu da bilerek ve isteyerek yaptın. Şeytan da kendi cinsinden olanlara yardımını esirgemediğinden bir süre için başarılı oldun. Yalnız bir süre için. Okula döndüğüm zaman yine 6. sınıfı okutmaya başlayacağımı öğrenmen belki üzüntünü hafifletir.'' Ona ''Ama niçin 200 oluyormuşum?'' diye sordum. Bay Jonas öfkeden sesi kısılarak ''Çünkü'' dedi. ''Kendini olduğun gibi göstermiyorsun da ondan. Ama başka ne beklenebilir ki senden? Bir insanın önce soyuna sopuna bakmalı. Bay Molch'la söylediğim gibi, bunda şaşacak ne var? Maden işçileri. Yaşamlarında içkiden, zorbalıktan, körü körüne kiliseye gidip gelmekten başka bir şey bilmeyen domuz kılıklı yaratıklar. Galiler, yüce tanrım neler yaratmışsın?'' Tekrar ''Ama niçin 200 oluyormuşum Bay Jonas?'' diye sordum. ''Defol.'' dedi. ''Okulda acayip dilin konuşulmasını yasakladığım için beni öldürmeye kalkışıyor, sonra da karşıma geçip konuşmak istemediğin İngilizce ile bana sorular sormak cesaretini gösteriyorsun. İki yüzlü. Hem de su katılmamış bir iki yüzlü.'' ''Önce siz başladınız İngilizce konuşmaya.'' dedim. ''Gal dilini bilmediğinizi sanıyordum. Yoksa İngilizce konuşmazdım.'' Sözünü bitirir bitirmez beni dışarı atacakmış gibi dirseğin üstünde doğrularak ''Bana bak Morgan.'' dedi. ''Seninle böyle konuşmam için hiçbir neden yok. Niçin konuştuğumu da Tanrı bilir. Ama gitmeden önce sana şunu söylemek isterim. Galdin'le hiçbir zaman dil denemez. Bu pis pis çivi totu kokan, ilkel kabileler arasındaki kaba saba bir iletişim aracıdır sadece. Eğer kendine biraz iyilik etmek istiyorsan, dilini onunla bozmaktan vazgeç.'' Annemden, babamdan ve Brom'dan başka bir şey aklıma gelmediği için sadece ''Ya'' diyebildim. Bay Jonas, ''Evet.'' dedi. ''Konuşulacak dil İngilizcedir. Kraliçenin ve bütün soyluların dili. Oysa at yarışlarındaki dolandırıcılara verilen adı sözcüklerde arayacak olursan buna eş anlamda Gal sözcüğünü bulursun.'' ''Ama siz de Gallisiniz Bay Jonas.'' dedim. ''Gal bölgesine doğmuş olman büyük bir talihsizlik.'' dedi. Dimdik durarak ''Orası öyle.'' dedim. ''Sesinizden ve konuşmanızdan Galli olduğunuz anlaşılıyor. İstediğiniz kadar bundan nefret edin, hiçbir şey değiştiremezsiniz.'' ''Defol.'' dedi. ''Derhal.'' ''Doktor Johnson'ın diline bir dakika için sahip olmak isterdim.'' dedim. ''O zaman sizi yumruklarımdan daha fazla hırpalardım. Bir daha da yatağınızdan kalkamazdınız. Dilinizi ağzınıza tıkar, vücudunuza inme inmesine sebep olurdum. Yaptıklarından ötürü üzülmüyorum. Pişman da değilim. Keşke daha fazla yapsaydım. Buraya sadece Bay Griffith'in isteğini yerine getirmek için geldim.'' Bay Jonas, ''Ruth!'' diye bağırıyordu. ''Ömrünüz boyunca cehennem azabıyla yaşayın.'' dedim. ''Öldüğünüz zaman da oraya gidin.'' Çabucak aşağı kata indim. Bayan Jonas eteklerini toplayarak yukarı kata çıkmaya hazırlanıyordu. Bayan Jonas kolumu çekerek "Ona ne yaptın?" dedi. "Hiç," dedim. "Ömrü boyunca cehennem hayatı sürmesini söyledim sadece." Titreyen parmaklarıyla üstüme saldırmaya hazırlanarak "Bir insana böyle bir şey söylemeye ne hakkın var?" dedi. "Seni gidi hain şeytan seni. Hem onu ağırlar içinde bırakıyorsun hem de cehenneme yolluyorsun. Çabuk buradan git ve orada kendin yaşa. Yoksa seni öldürürüm." Ona "Evlenmeden önce soyadınız neydi?" diye sordum. Kadının daha fazla konuşmak için açılmış olan ağzı konuşmadan kapandı ve gözleri yuvalarından dışarı uğradı. Şaşkınlık içinde sağına soluna bakındı, sonra elini yanağına götürdü. Öfkesinin geçmekte olduğunu sezdim. Şaşkınlığını açığa vuran kısık bir sesle "Morgan," dedi. "Ruth Morgan. Niçin sordun?" "Tamam," dedim ve evden çıktım. Kapı tekrar gıcırdayarak kapandı. Yol boyunca yürürken gülüyordum. Bu kez Ela'ya haklıydı. Çünkü dağın tepesine vardığım zaman bile hala kişniyordum. Olup bitenleri kendisi anlattığım zaman Bay Griffith, "Yanlışı var," dedi. "Galiler bu adı bir Sakson sözcüğünden almışlardır. Yabancı anlamına gelir. At yarışlarındaki dolandırıcılara gelince bu konuda sana bilgi veremeyeceğim. Eğer atalarımızdan bazıları ellerini ve ayaklarını birazcık tez tutmuşlarsa İngilizler bunun suçunu kendilerinden başkalarında aramasınlar. Belki de bu İngilizlerin çoğu yine onların bize karşı koymuş oldukları yasalardan habersizdir. Cahilleri suçlayamazsın ki. Bu tıpkı günaydın demeyen bir köpeği tekmelemeye benzer." Ona, "Öyleyse Bay Jonas bana niçin iki yüzlü dedi?" diye sordum. Bay Griffith, "Ağzı torba değil ki çekip büzesin," dedi. "Bay Jonas kendine baksın. Böyle sövüp sayanlara kulak asma huf. Onlar gelişmemiş, bir türlü çocukluktan kurtulamamış kimselerdir. Başkasına iki yüzlülüğünü konduran bir insan bunun ne demek olduğunu herkesten daha iyi bilir. Çünkü kendisi iki yüzlüdür. Bu sözümü unutma huf. Dur ve benim tanrı olduğumu bil." Dipnot. Eski ahit. Mezmurlar. 46'ya 10. Çevirmen notu. "Hiçbir şey üzülmeye değmez. Hele başkalarının söyledikleri boş laflara hiç aldırma." Ona, "Siz niçin üzülüyorsunuz öyleyse Bay Griffith?" diye sordum. Bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz içime bir acı çöktü. Terledim. Bay Griffith'in gözleri karanlığın ağır yükünü taşıyordu. Kaderine sabırla boyun eğiyor ama canından bezmiş gibi hiçbir şey hissetmeden bakıyordu. Bana yarı gülümseyen, yarı somurtan bir yüze baktı. Sanki çelme atıp onu düşürmek istemişim gibi hem kırıldığını hem de şaşırdığını belli etti. Sakin bir sesle, "Niçin üzülüyorum oğlum?" dedi. "Hiç de üzgün değilim. Bugüne kadar hiç üzülmedim. Bundan sonra da üzülecek değilim. Üzüntüyü düşünceden, düşünceyi de duadan ayırmayı öğrenmelisin. Bazen yaşamımızda bir ışığın söndüğünü fark ederiz Huv yavrum. O zaman düşüncelerimizin ağırlığını çekebilecek güce tekrar kavuşuncaya kadar yaşamımızın kendisi bir dua olur." Oradan bir an önce kaçmak isteyerek, "Evet efendim," dedim. "Bunu size söylediğim için üzgünüm." Vereceğim cevabın doğruluğundan emin olmak istiyormuş gibi yan gözle beni süzerek, "Bende bir değişiklik görüyor musun Huv?" diye sordu. "Evet efendim," dedim. Gözlerini üzerimden ayırmadan, "Bu nasıl bir değişiklik?" diye sordu. "Konuşmanız ağırlaştı," dedim. "Yüzünüz de eskisi kadar gülmüyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Eskisi gibi neşeli değilsiniz. Mobilyaları da el değdirdiğiniz yok." Bay Griffith daha bakmak için başını çevirdi. Yalnız ikimizin bulunduğu bu sessiz ve küçük sokakta, bazı yerlerde suları pırıl pırıl parlayan ırmağa doğru uzayıp giden tozlu patikanın üstündeki kilisenin yan kapısı önünde, ne gördüğüm ne de işittiğim bir savaşın ortasında kalmış gibi büyük bir korkuya kapılarak bunun gürültüsüyle açtığı yaralarla titredim. Aradan uzun dakikalar geçtikten sonra, "Bay Griffith, demek görevimi yapmıyorum yavrum, öyle mi?" dedi. "Böyle bir şey demek istemedim," dedim. Kanımı onun uğrunda akıtmaya hazırdım. "Hayır efendim, hiç de değil. Biraz değiştiğinizi söyledim. Eskiden daha başkaydınız." "Peki Huv, öyle olsun," dedi ve elini arkaya uzatarak omzuma değdirdi. "Şimdi git. Sabahleyin gel de mobilyaları yapmaya başlayalım, olur mu? Sıkı çalışırsak birkaç günde bitiririz." "Peki efendim," dedim ve onun yanından içimde bir sıkıntı hissederek uzaklaştım. 28. Bölüm. Eve gittiğim zaman orada Easton'ın kız kardeşini buldum. Annemin yüzünü görür görmez yine ortada bir şeylerin olduğunu anladım. Ama bir yabancı bunu fark edemezdi. Blodwen, esmer tenli, siyah saçlı bir kızdı. Size daima bahçenin öbür ucundaymışsınız gibi bakan yuvarlak gözleri kahverengiydi. Üstünde bir soğukluk vardı. Kollarını kavuşturmuş, ayaklarını sandalyenin altına sokmuş, kıpırdamadan dimdik oturuyordu. Hemen hemen her zaman İngilizce konuşurdu. Londra'da ve Paris'te okula gittiği için İngilizceyi çok iyi bilirdi. Herhalde oradaki öğretmenler kimsenin saçmalığına göz yummuyorlardı. Tatlı tatlı gülümseyerek, ''Söyle bakalım Huf, nasılsın?'' ''İyiyim, teşekkür ederim.'' dedim. ''Siz nasılsınız?'' ''O kadar iyiyim ki daha fazlası can sağlığı.'' dedi. ''Acaba bu gece harpı benim için Tin Soy'a getirebilir misin?'' ''Olur.'' dedim. Tekrar gülümseyerek, ''Aferin.'' dedi. Annemin duruşundan odada kalabalık ettiğimi anladım ve dışarı çıkarak harpı kılıfına sokup hazır etmek için Bronn'lara gittim. Bronn'a Bayan Jonas'la başımdan geçenleri anlattığım zaman Bronn dilini damağında şaklattı. ''Onunla aynı okuldaydık. Blodwen hala annenin yanında mı?'' ''Evet. Öyleyse işler çatallaşıyor. Kısa bir süre sonra Angarat eve dönecek, göreceksin. O sarhoş domuzu bırakacak.'' ''O domuz dediğin de kim Bronn?'' diye sordum. Bronn, ''Aldırma.'' dedi. O zaman evde Angarat'la Easton'dan söz edilirken niçin başların sallandığını, gözlerin bir tuhaf baktığını ve arada sırada geçen kelimelerin ne anlam taşıdıklarını anladım. Angarat'ın Easton'la başı dertte olduğunu düşünmek içimde bir boşluk meydana getirdi. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bron'un ağzından kızgın bir kerpetenle çekilse bile başka bir kelime çıkmayacağını onun duruşundan anladım. Bunun üzerine harpı kucakladım ve Tynwysoy'a gitmek için daha yoğunu tırmanmaya başladım. Bu sık sık verilen molalarla güzel bir yürüyüş oldu. Kollarımı dinlendirmek için harpı yere bıraktıkça her seferinde ondan bir takım uğultulu sesler yükseliyordu. Elizabeth'ten önceki çağlardan kalan bir evin yanına 2. George zamanında yaptırılmış olan Tynwysoy büyük ve sağlam bir evdi. Eski bina ise temiz bir işçiliğin izlerini taşıyan tuğla bacalarıyla hala yerinde duruyordu. Her iki katta geniş pencereler, giriş kapısının önündeki revakta da yukarı doğru incelen yüksek sütunlar vardı. Evin rengi beyaz, panjurlarınki ise yeşildi. Arkadaki bütün çiftlik binalarına beyaz badana çekilmişti. Bunların hiçbirinde en ufak bir leke yoktu. Ön ve arka taraftaki bahçeleriyle, çevreye gölge saçan ağaçlarıyla nefis bir malikaneydi burası. Çayırlarda kahverengi inekler otluyor, avluda siyahlı beyazlı, alacalı piliçler eşeleniyor, havuzun yanı başında beyaz kazlarla ördekler geziniyor, ahırların kapıları önünde hindiler uslu uslu oturuyordu. Blodwen benden önce dönmüş, elimde harpa alacak olan uşakla birlikte beni kapının önünde bekliyordu. Yüzünde ağaçların yeşil gölgeleri oynaşırken, ''Gel çay içelim Huf'' dedi. ''Şu küçük odada elini yüzünü yıkayabilirsin.'' Böylece çay içmek için içeri girdim. Çaya diyecek yoktu. Nefisti. Tynwysoy'daki bu büyük oda hoşuma gitti. Yüksek bir tavanı, büyük büyük birçok penceresi vardı. İnsanların daha etraflı düşündükleri, daha bolluk içinde yaşamayı sevdikleri ve iyi şeylere daha çok değer verdikleri çağlarda yapılmış olduğu belliydi bu evin. Eşyalar bir yana, tavana şöyle bir bakmak bunu anlamaya yeterdi. Beyaz mermerden şömineye gelince bu o kadar sade, o kadar güzeldi ki insan burada kömür yakmaya kıyamazdı. Yuvarlak köşelerinde, düz ve oymalı yerlerinde insan elini dolaştırırken sonsuz bir zevk duyuyor, buna biçim vermiş olan ustanın emeğinin büyüklüğünü düşünüyordu. Tynwysoy'da ne zaman gitsem, Blodwen benimle çok ince ve tatlı bir biçimde alay ederdi. Bunun nedeni de zamanın kutsadığı bir sanat eserine el değdirmekten niçin hoşlandığımı söylemiş olmamdı. Çöreklerimizi yerken Blodwen bana, ''Gelip burada yaşamak ister miydin Huf?'' diye sordum. ''Hayır, evin sahibi ben olsaydım o zaman isterdim.'' ''Ya ben böyle istiyorsam?'' dedi. ''Hayır,'' dedim. ''Yakında çalışmaya başlıyorum.'' Blodwen, ''Çalışmasan olmaz mı?'' dedi ve koyu kahverengi gözleriyle bana baktı. ''Burada onarılması gereken bir sürü eşya var.'' Bay Graffit'e yaptığın mobilyalar çok güzel olmuş. Gel de burada çalış Huf. Isaac Bin'in yüzünü hatırlayıp sert bir sesle babama kendisiyle birlikte çalışacağımı söyledim dedim. Blodwen içini çekerek hay Allah dedi. Senin ocaklara ineceğini düşünmek bile istemiyorum. Babamın inmesini de istemezdim. Bu işten nefret ederim ben. Easton hissesini sattı diye de sevindim. Sattı ama 400 kişiyi de işsiz bıraktı dedim. Blodwen biraz sonra bam telime basacak bir şey söyleyecekmiş gibi bana baktı ve çay kaşığını usulca fincanın tabanına vurdu. Sonra kaşığı elinden bıraktı ve hayatında hiçbir zaman mendillik yapmamış olan bir dantel parçasıyla burnunu okşar gibi sildi. ''Tıpkı abin Owen gibi konuşuyorsun.'' dedi. ''İyi.'' dedim. İlgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışarak ''Yaptığı makinenin patenti konusunda Owen yeni bir haber aldı mı?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedim. ''Ama önümüzdeki hafta içinde bir Amerikalı gelip kendisiyle görüşecek. Daha doğrusu makineyi satın alacak.'' Blotwen ''Ya.'' dedi ve gözlerini çaydanın üzerine dikti. ''Owen da makineyle birlikte Amerika'ya gidecek mi? Böyle bir şey duydun mu?'' ''Belki.'' dedim. Kendi yerine sendika işlerini yürütecek birini bulabilirse. Blodwen sabırsızlanarak ''Bu saçmalıklarla niçin uğraştığını bir türlü anlayamıyorum.'' dedi. ''Bu kelimenin tam anlamına uygun bir sendika olamaz hiçbir zaman.'' ''50 binden fazla üyesi var sendikanın.'' dedim. ''Gün geçtikçe de artıyor.'' ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu. ''İşin başından beri.'' dedim. ''Londra'ya mektupları ben yazdım. Eğer Owen giderse ya Ianto ya da Davy işin başına geçecek. Yakında Monmouth'taki demir işçileri sendikasıyla, sonra da dok işçileri ve ateşçiler sendikalarıyla birleşeceğiz.'' Blodwen gittikçe bastıran karanlıkta eflatun bir gölge gibi dakikalarca hiç konuşmadan oturdu. Kollarını kavuşturmuş, ayaklarını sandalyenin altına sokmuştu. Ateş yanaklarına kırmızımsı bir renk veriyor, gümüş çay takımlarının üstünde kızıl gözlerini dolaştırıyordu. ''Geçen gece Owen'ın konuşmasını dinledim.'' dedi. Ona ''Dağda yaptığı konuşmayı mı?'' diye sordum ve hayretten dona kaldım. ''Evet.'' dedi. ''Birlikte gittik.'' Yemin ederim ki yüzü kızarıyordu. Çünkü sesi alçalmış, fısıldar gibi olmuştu. Demek Owen bir gecede Ianto'nun, Davy'nin ve kendisinin yönetecekleri üç ayrı toplantıyı bunun için düzenlemişti. Bana, ''Owen'ın çok arkadaşı var mı?'' diye sordu. Blodwen'in benimle biraz daha sıkı fıkı olmak istediğini hemen anladım. Oysa en ufak bir değişiklik görmedim onda. Uzaktaki bir duvar sessizce yıkılmış gibi sadece sesi başkalaşmıştı. Sözlerime dikkat ederek, ''Evet'' dedim. ''Doğruyu söylemek gerekirse pek çok.'' ''Bütün vadilerde dostları vardır. İstese her gece sarhoş olur.'' Korkuyla ''İçer mi?'' diye sordu hemencecik. ''Hayır.'' dedim. ''Bir damla bile içmez. Owen yalnız çay ve su içer. Ara sıra annemin yaptığı biradan bir yudum tadar, hepsi o kadar.'' Blodwen'in oturduğu sandalyenin üstünde boyu kısalır gibi oldu. ''Abilerin çok olduğuna göre,'' dedi. ''Onların peşinde bir o kadar da genç kız vardır, öyle değil mi? Bir çay daha içmez misin Huf? Lütfen şu çörekten bir parça ye.'' ''Evet, çay içerim, lütfen.'' dedim ve fincanımı uzattım. ''Çörek yemem, teşekkür ederim. Hepsi çok güzel olmuş ama fazla yedim. Genç kızlara sormuştunuz. Böyle bir şey yok.'' ''Ya.'' dedi. ''Ama siz erkekler evet diyeceğiniz yerde hep hayır dersiniz.'' ''Kesinlikle. Genç kızlar yok.'' dedim. ''Onlar insanın başına bela olurlar. Hepsi olmasa bile bazıları.'' Blodwen gülerek ''Ben de öyle miyim Huf?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedim. ''Sizi beğeniyorum. Owen da öyle.'' Hafif bir sesle ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu. ''Öyle olmasaydı sizinle birlikte dağın tepesine değil, acaba iki adımlık bir yere gider miydi?'' dedim. ''İnanın ki gitmezdi. Koridorda duvarı aydınlatan turuncu bir ışık belirdi. Bayan Nicholas elinde bir çift şamdanla içeri girdi. Siyah entarisinin içinde oldukça heybetli bir görünüşü vardı. Belindeki gümüş zincire bağlı anahtarlar şıngırdıyordu. Şamdanlardaki mumların ışığından gözlerini korumak için başını yukarı doğru kaldırarak yürüyordu. Yüzü altın renkli bir güneş gibi parlıyor, gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Kalın sesiyle azarlar gibi ''Karanlıkta oturuyorsunuz.'' dedi. ''Hiç de akıllıca bir iş yapmıyorsunuz.'' Bayan Blodwen ''Genç bir adamla karanlıkta oturulur mu? Aman Allah'ım, vadideki çenesi düşüklere iş çıkacak.'' Blodwen ''Çıkarsa çıksın.'' dedi. ''Sen böyle şeyler aldırış eder misin Huf?'' ''Hayır.'' dedim. ''Ama o çenesi düşükleri elime geçirmek isterim.'' Bayan Nicholas odadaki şamdanları da yakarak ''Elinize geçirmek mi istersiniz?'' dedi. ''Bir dükkana girin ya da kulağınızı şöyle bir pazar yerine uzatın. Elinize geçirmek istediklerinizi oralarda bulursunuz. Hepsi de bir yoksulun yatağındaki pirelere benzerler. Aha utanmazlar.'' Blodwen ''Ne ki?'' dedi. ''Bana kalırsa sen de en azından onlar kadar kötüsün.'' Utancından sesi kısılan Bayan Nicholas, diyeceğim yok doğrusu Bayan Blodwen, dedi. Emektar Nick'inize bunu mu söyleyecektiniz? Eğer bu sözleri 20 yıl önce söylemiş olsaydınız, sizi dizinizin üstüne yatırır, bir güzel döverdim. Aman Nick'i, yapma Nick'i, lütfen, diye bağırırdınız o zaman. Blodwen, ama yine de hiçbir dedikoducunun senin eline su dökemeyeceğini sanıyorum, dedi. Akşam yemeğinde 8 kişiyiz Nicky. Bayan Nicholas hafifçe suratını asarak, ooo, dedi. 8 kişi mi dediniz Bayan Blodwen? Demek Bay Hove da yemeğe kalıyor öyle mi? Blodwen, hayır, dedi. Başkası gelecek. Bayan Nicholas işi uzatmamak için başını sallayarak, öyleyse gelecek olan Bay Owen Morgan'dır, dedi ve şamdanları kaptığı gibi hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Blodwen öfkelenerek, Nicky, diye seslendi. Bilir bilmez konuşuyorsun. Ağzında bakla ıslanmıyor. 8 kişiyiz. Sofra ona göre kurulsun. Hepsi bu kadar. Bayan Nicholas kapının ağzında durup bize doğru dönerek, peki Bayan Blodwen, dedi. Bay Perry, Bay Owen Jonas, Bayan Owen Jonas, Bayan Davies, Bayan Griffiths ile Bay Griffiths ve siz olmak üzere 7 kişisiniz. Sonra odadan çıkmak için tekrar kapıya doğru yöneldi. Başını hafifçe yana çevirip omzunun üstünden ve Bay Owen Morgan diye fısıldamasıyla gözden kaybolması bir oldu. Blodwen, bu kadının artık çekilir tarafı kalmadı, dedi. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Oysa biz yemekteyken Owen kim bilir nerelerde olacak. Bilmem ama bu sabah işe gitmeden önce yeni elbisesini ütülüyordu, dedim. Giyeceği gömlek üzerinde de pek titizlikle duruyordu. Yüzüne hafif bir sıcaklık yayılan Blodwen, sakin, soğuk ama ciddi bir sesle, "Huf," dedi. Kimseye bir şey söyleme olur mu? Sayfarte'yi hatırlayarak, gözlerim açık, ağzım da kapalıdır, dedim. İşte böylece Tynevalsoy'a da sık sık gitmeye başladım. Boş zamanlarımda onarılması gereken eşyaları birer birer elden geçirdim. Bu arada kendim için de bir takım mobilya yaptım. Ama bu daha sonraydı. Maden ocağında işe başlamadan önceki birkaç gün içinde Bay Griffith ile birlikte çalışırken onun sık sık bana baktığını fark ettim. Büfenin pırıl pırıl parlayan cilalı kapaklarının üstünde Bay Griffith'in arkamdan doğru bana bakan yüzünü görüyordum. Dönüp kendisine baktığım zaman da o hep başını çeviriyordu. Önce bunun neden ileri geldiğini merak ettim. Sonra da korktum. Ama günler geçtikçe bu bakışlar azaldı. Konuşmalarımız da öyle. Cilanın kalınlığından, havadan sudan, fındık kabuğunu doldurmayacak bir takım saçmalıklardan başka bir şey konuşmadığını görünce tekrar bir meraka kapıldım ve en sonunda bunun nedenini sormaya karar verdim. Çünkü yanınızdaki bir insanın çektiği üzüntünün işkencesiyle kıvrandığını sezmeniz, aynı sıkıntıyı onunla birlikte kendi içinizde duyduğunuz halde ona yardım elinizi uzatamamanız kadar insanı tedirgin eden bir şey yoktur. Çayımızı küçük Owen getiriyordu bize. Tekrar gerisin geriye dönüp tepeye tırmanırken ben de kapının önüne çıkar, arkasından ona bakardım. Gözden kaybolacağına yakın durur ve bana el sallardı. Sonra da sık sık dönerek el sallamaya devam ederdi. Eğer ona karşılık vermeyecek olursam yürümez, orada dururdu. Bu iş o kadar uzun sürerdi ki içeri girdiğim zaman çayımı hemen hemen soğumuş bulurdum. Bay Griffith, küçük kız kardeşin Owen Angara'da çok benziyor, dedi. Evet, dedim. Büyüdüğü zaman kimse onları ayırt edemeyecek. Bay Griffith, ancak 20 yıl sonra, dedi. Gelecekten söz edince yüreğimizin niçin birdenbire burkulduğunu, vücudumuza bir kılıç saplanmış gibi içimizin sızladığını merak ettim. Belki de yılların geçmekte oluşundan kaygı duyuşumuz ve gençliğimizin elden gittiğini, ihtiyarlık acılarının göze görünmeden yanı başımıza dikildiğini, her an biraz daha pekiştiğini hissetmemiz buna neden oluyordur. Bu görünmeyen gerçeklerin çok yakınımızda olduklarını biliriz ama onları yakalamaya çalıştığımız zaman elimize geçiremeyiz. Onlar bizden uzaklaşırlar ve ileride tekrar bizimle buluşmak üzere gelecek zamanın içindeki yerlerine dönerler. Yoksa gelecekten söz etmek o sımsıkı kapalı kapının aralanmasına mı yol açıyor? Bunu merak ediyorum. Belki de bizi tanıyanların suratlarını asarak öldüğümüzü söyleyecekleri güne kadar içinde yaşadığımız sıkıntılı havanın sadece kokusu sızıyordur bu aralıktan. Yaşamın darbelerini yemek düşüncesi ne acı bir şey. Yaşadığımız sürece, yaşamla yaptığımız dövüşün her döneminde yalnız biz dayak yeriz. Ne karşı koymak şansımız ne de kazanmak umudumuz vardır. Şampiyonlar şampiyonunun karşısında bir kör dövüşüdür yaptığımız. O şampiyon bizim maçın sonuna kadar hafif hafif vurduğu sol yumruklarla oyalar ama sonuncu roundda öldürücü bir sağ yumrukla bizi yere serer. İşin tuhafı, durmadan dayak yemek zorunda kaldığımız bu yaşam maçından kendimize bir eğlence payı çıkarmaya bakarız. Bizi avutan bir tek şey varsa o da yenilgiye uğradığımız zaman bunun acısını duymayacağımızı bilmemizdir. Çünkü ölümümüzü ringden sürüklerlerken biz başka bir dünyada başka bir dövüşe başlamış olacağız. Bay Griffith'in sesinden içinin kan ağladığını anladım ve bu sıkıntılı birkaç saniye içinde binlerce kitabı dolduran kelimelerin arasında onu avutacak bir kelime aradım. 20 yıl çok uzun bir zaman efendim, dedim. Bay Griffith, ben de ihtiyarlamış olacağım, dedi. Evet efendim, dedim. Bay Griffith, ihtiyar ve hiçbir şey yapmamış bir adam, dedi. Az önce arayıp da bulamadığım kelimelerin boşluğunu doldurmaya çalışarak yüksek sesle, ''Çok şeyler yaptınız.'' dedim. ''Kilisedeki görevinizi yaptınız, hastalarla ilgilendiniz, daha doğrusu her şeyi yaptınız efendim.'' Bay Griffith, ''Evet, her şey.'' dedi ve güldü. ''Teşekkür ederim Hoff. Hay Allah, delikanlıyken ben doğrulukla dünyayı fethedeceğimi sanırdım. İskender'in rüyasında bile görmediği ordulardan daha büyük orduların başına geçeceğimi, bunlarla ulusları boyunduruğum altına almayı değil de insanları eğri yoldan kurtaracağımı düşünürdüm. Bunları doğrulukla kutsal kitabın altın sesiyle yapacaktım. Ama pek az kimse borazanların sesini işitti. Yalnız birkaç kişi bunun anlamını kavradı. Geri kalanlar ise siyah elbiselerini giyip kilisede oturmakla yetindiler. Şaşırarak kısık bir sesle, ''Bu kötü bir şey mi Bay Griffith?'' dedim. Bay Griffith yapmakta olduğu işe devam ederek, ''Kiliseye niçin gidiyorsun Hoff?'' diye sordu. ''Çünkü'' dedim ve sustum. ''Öyle ya niçin?'' Bay Griffith gülümseyerek, ''Evet'' dedi. ''İstediğin için mi? Kiliseye gelmekten hoşlandığın için mi? Babanla annen geldikleri için mi? Arkadaşlarını orada bulmak için mi? Pazar günleri kiliseye gitmek gerektiği için mi? Yapacak başka bir olmadığı için mi? İlahi söylemekten hoşlandığın için mi? Verdiğim vaazı dinlemek için mi? Yoksa gelmeyecek olursan hafta içinde bir felakete uğrayacağından korktuğun için mi? Seni oraya getiren korku mu yoksa sevgi mi?'' ''Biraz şaşırdım efendim,'' dedim. Gerçekten de şaşkınlıktan kanım donmuştu. Bay Griffith, ''Alışkanlıklarımızın kökü araştırıldığı zaman şaşırıp kalırız,'' dedi. ''İzin almadan kiliseye gitmezlik edersen başına bir felaket geleceğinden ya da daha kötü bir cezaya uğrayacağından korkar mısın?'' ''Herhalde biraz korkarım efendim,'' dedim. Bay Griffith, ''Kiliseye gelenlerin çoğu böyledir,'' dedi. ''İşte bu yüzden siyah elbiselerini giyerler ve korktukları için koyun sürüsü gibi buraya sökün ederler. Korkunç. Batıl inançların yarattığı bir korku. Bu Rabbin öcüdür. Tanrı'nın adaletidir.'' Bu insanlar İsa Mesih sevgisini de unuttular. Onun insanlar uğruna kendini kurban edişini bile hiçe sayıyorlar. Ölüm, korku, cehennem ateşi, dehşet ve siyah elbiseler. Ona, ''Bunlardan hiçbirine karşı olduğunuzu belirten bir vaaz verdiğinizi duymadım şimdiye kadar,'' dedim. ''Hayır Hoff,'' dedi. ''Vermedim. Bu insanlar dudaklarıyla beni sayarlar ama onların yüreği benden uzaktır.'' ''Peki ne yapacağız?'' dedim. Bay Griffith ayağa kalkıp elindeki bezi bırakarak, ''Ah Hoff yavrum,'' dedi. ''Ben onlara ne söyleyebilirim? Ben kimim ki başkalarına öğüt vereyim? Benim günahlarım da en az onlarınki kadar fazla. Hatta daha bile fazla.'' Bunları söyledikten sonra evden çıktı. Dağ yolunu bezgin adımlarla tırmandığını gördüm. Yüreğim onun ayaklarının altında kalmış gibi sızım sızım sızladı. 29. Bölüm. Gündüz vardiyası işten çıkınca Ivor eve geldi ve bana hazırlanmamı, ertesi sabah kendisiyle birlikte çalışmak üzere maden ocağına gideceğimi söyledi. Elbiselerimi hazırlarken heyecandan ter içinde kaldım. Ama evdekilerden hiçbiri ağzını açıp da bir şey söylemedi. Evet, tek bir kelime bile. Eğer dama çıkıp da vadiye doğru bağıra bağıra içlerini dökselerdi, onlar bu sessiz duruşlarıyla söylediklerinden fazlasını söylemiş olmazlardı. Ertesi sabah saat 7'ye çeyrek kala Ivor'a uğradım. Annem kapıya kadar benimle birlikte geldi. Ama beni okula uğurladığı zamankinden daha fazla bir telaş göstermedi. Sefer tasımı almış, yan cebime de 5 tane mum yerleştirmiştim. Ivor, Bruno'nun elinden sefer tasını alırken bana, ''Hazır mısın?'' diye sordu. ''Evet,'' dedim. Annem, ''Eh'' dedi, ''demek biri daha gidiyor.'' ''Evet anneciğim,'' dedim. Annem, ''Hadi güle güle.'' dedi ve beni öptü. ''Hoşça kal anneciğim,'' dedim. Annem, ''Ivor,'' dedi. Ona göz kulak ol. Ivor, peki anneciğim, dedi. Hoşça kal Bron. Bron, güle güle dedi ve bana eliyle bir öpücük gönderdi. Annem hızla içeriye girerken biz de oradan ayrıldık. Tepeden aşağıya kadar bütün yol boyunca rastladığım oğlanlar ve kızlar bana bakıp birkaç dakika sonra görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu der gibi gülümsüyorlardı. Erkekler için tabii ki işe başlayan bir sürü çocuktan bir tanesiydim sadece. Bu yüzden ancak 3-5 kişi sırtımı okşadı ve başını sarsarak beni selamladı. Ama maden ocağının ağzına geldiğimiz zaman tıpkı maçtan önce boks ringinde hissettiklerime benzeyen bir şeyler hissettim. Karnımın içinde bir şeyler kıpırdanır gibi oldu. Tepeme bir sıcaklık çöktü. Sersemledim. Ivor'un arkasından asansöre binerken Dayı Bando ile Sayfarta'nın bize yetişmek için koştuklarını gördüm. Başımı geriye çevirmiş onlara bakıyor, asansör kalkmadan yetişeceklerini umuyordum. Asansörün iskeleti çelik köşe bentle yapılmış, bütün boşluklar kalın tahtalarla kaplanmıştı. Çelikle tahtanın birleştiği yerlerde başsız civatalar vardı. Kalaslar yıllardan beri kullanıla kullanıla simsiyah olmuştu. Üstüne basıldıkça davul gibi gümürtüler çıkaran döşeme kömür tozunu içmiş ve bu tozlarla bir parmak daha kalınlaşmıştı. Asansörcünün kapıyı kitlemesine kalmadan Dayı ile Sayfarta içeri süzüldüler. Dayı, önümdeki adamın dirseğinin arasından doğru kendisine baktığımı gördü. Soluk soluğa, ''Vay!'' dedi. ''Sen ha, çalışmaya mı geldin yoksa?'' ''Evet,'' dedim. Birdenbire ayağımız yerden kesilir gibi oldu. Rüzgarın çığlığı ile birlikte karanlığa doğru alçalmaya başladık. Ortalık öyle kararıyordu ki gözünüzün önünde bir takım ışıklar gördüğünüzü sanıyordunuz. Dizleriniz gevşiyor, bükülüyordu. Yüzlerce kez inip çıktığım halde asansörün aşağı inişine hiçbir zaman alışamadım. Dakikalarca kör olduğunuza yemin edebilirsiniz karanlıklara gömülürken. Sonra da korkuyla dişleriniz birbirine vurmaya başlar. Saatlerce süren bir iniş gibi geldi bu bana. Asansörün içinde varacağımız yere ulaşmak için bekliyorduk. Hava gittikçe soğuyor, karanlık bastırdıkça bastırıyordu. Gecenin karanlığında koyu bir karanlıktı bu. Döşeme altımızdan kaçar, ayaklarımız yerden kesilir gibi oluyordu. Sanki dizlerimizi bükmüş, gecenin ortasında duruyor, gün ışığına atlamaya hazırlanıyorduk. Haykırışları andıran sesler yavaş yavaş hafifledi. Ayaklarımızın altındaki döşemeye tekrar doğru dürüst basabileceğimizi fark ettik. Buranın havası biraz daha sıcaktı ve ham kömürün tuzlu kokusunu taşıyordu. Biz yerden sızan ışıkla ortalık aydınlanıyordu. O zaman nefes alabildiğim ve tekrar görebildiğim için yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. İçimde ateşten daha sıcak bir şükran duydum Tanrı'ya karşı. Asansörden çıkacağımız zaman Ivor, "Gel bakalım," dedi. Ocağın tabanındaki dağılma sahanlığının tuğladan yapılmış kemerli geçidinden ilerleyip, dekovil vagonlarının çıkardığı seslerle ve bunlarda çalışan işçilerin söyledikleri şarkılarla gürültülü bir yer olan ana galeride Ivor'un ardı sıra yürüdüm. Ancak dekovil hattının geçebileceği kadar genişliği olan ana galerinin her iki yanında yürüyebilmek için daracık bir yol bırakılmış, kirli sarı ışık veren fenerler aşağı yukarı 9 kadem yükseklikteki yerlere adım başı asılmıştı. Ivor, iki büklüm olup duvardaki bir delikten içeriye girinceye kadar kalabalığın arasında epeyce yürüdük. Ivor gülümseyerek, ''Gel,'' dedi. ''Başına dikkat et.'' Bu simsiyah ve daracık iç geçidin içinde başlarımızı dizlerimize değecek kadar eğerek emeklemeye başladık. Bir süre sonra Ivor durdu ve kazmasını ileriye doğru fırlattı. Karanlığın içinde kükreyişi andıran bir sesle ''Tamam'' dedi. ''Mumları yak şimdi. Sonra ne yapacağımızı söylerim.'' Ceketlerimizi, yeleklerimizi ve gömleklerimizi çıkardık. İki tane mum yakıp bunları direklerin üzerindeki demir kancalara sapladım. Havasızlıktan mumların alevleri upuzun çıkıyor, ortalığı oldukça aydınlatıyordu. Ivor, ''Şimdi ben kömür çıkartacağım.'' dedi. ''Sen de biriken kömürleri oluktan aşağı küreleyeceksin. Sonra da bunları benim vagonuma yükleyeceksin. Oldu mu?'' ''Peki.'' dedim. Ivor, ''Tamam.'' dedi. Ve kazmasını maden damarına hızla sapladı. Böylece çalışmaya başladım. Ivor, kazmasını ustalıkla kullanan, yorulmak nedir bilmeyen, sadece çatlayan damardan dökülen mucurları ve taşları ayıklamak için duran iyi bir işçiydi. O durunca ben de duruyordum. Ama buna durmak da denemezdi pek. Çünkü o zaman dökülen bütün taşları topluyor ve onları üst üste yığarak tavana destek yapıyorduk. O Orada saatlerce kanter içinde kalarak iki büklüm kazma salladık. Ancak tavanda çalışmak için sırt üstü uzandığımız zaman belimiz doğruluyordu. Havada uçuşan kömür tozlarının üstümüze sindiğini hissediyorduk. Kömür sadece orada olup olmadığımızı yoklamak ama günün birinde başka bir tarafa baktığımız sırada tepemize çökeceğini duyurmak istiyormuş gibi şimdilik parmaklarını bize doğru uzatıyordu. Mumlarımızın turuncu ışığı altında pırıl pırıl parlayan siyah kömür damarına bakar ve bir şerit gibi uzayıp giden bu damarı bir yaz kurdelesine benzetirdim. Yoksa bu şerit dünyamızın taşıdığı bir yaz işareti mi diye düşünürdüm kendi kendime. Biz onu yakmak için yerinden sökerken dünyamızın hesaplaşma gününü bekleyerek yarı kapalı gözlerle bize baktığını sanırdım. Oradayken her zaman bir korku duyardım içimde. Bu korkudan bütün ömrüm boyunca da kurtulamadım. Bu derin sessizliğin içinde İbor'un kazma seslerinden ve oluktan aşağı doğru kayan kömürlerin yuvarlanan yankılarından başka bir takım sesler duyar gibi oluyordum hep. Pırıl pırıl parlayan kömür tabakasının üstünde her zaman bir insanın yüzünü gördüğümü sanırdım. İvor, bu damardan ne kadar kömür çıkarırsa çıkarsın, orada gördüğüm yüz hala yerinde duruyormuş gibi gelirdi bana. Karın kaslarını koparan bir ağrı, gün sona ermeden çok önce kendini duyurmaya başladı. Öylesine iki büklüm çalışırdık. İvor diz çökerek, yan yatarak, ayakta durup bir yana eğilerek ya da arkaya doğru kaykılarak hiç durmadan aralıksız çalışır, buram buram terlerdi. Yüzüne yapışan kömür tozlarıyla siyah bir ipekli kumaş gibi parlardı teni. Yalnız yemek yemek ya da bir yudum çayla ağzının pasını temizlemek için mola verirdi. İşe başladığım gün dayı Bando'nun karnındaki o kasları nasıl elde ettiğini daha iyi anladım. Kömür tozuyla yüklü havayı aydınlatmaya çalışan mumların ışığı altında geçirdiğimiz bunaltıcı saatlerden sonra gecenin serinliğine çıkınca içimde büyük bir sevinç duydum. Güneşli günlerde niçin kapı önlerinde oturulduğunu o zaman anladım. Bu sadece kömürün pençesinden birkaç saatliğine kurtulan insanların başlarını dinlemek, yorgunluklarını, ağrılarını gidermek, aydınlığa susayan gözlerini doyurmak ve güneşten yararlanmak ihtiyacını duyuşlarından ileri geliyordu. Bizim vardiyadaki işçilerle birlikte tepenin yokuşunu çıkarken tanıdığım bazı çocuklara rastladım.